Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazetelere bakmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında manda, mandacılık, mandalık, camızlık, su sığırlığı üzerine konuştuk ve sıradaki düşmanlık sevip de kavuşamayan iktisatçılara gelsin denilerek başlatılmış yeni bir tartışmadan söz ettik. Dün Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye'de bir iktisadi kurtuluş savaşı başlatıldığını, bu savaşı mutlaka başarıyla sonuçlandıracaklarını ve bu savaş sırasında mücadele ettikleri en önemli güçlerden birinin mandacı iktisatçılar olduğunu söyledi. Bir iktisatçı olunca bunun ne olduğunu biraz anlayın istedim. Yani manda kavramı yanlış kullanılan manda kavramı, mandacılık kavramı, kurtuluş savaşı hikayesi, kurtuluş savaşında mandacılığın yeri, mandacılık kavramının dünya tarihinde, dünya siyasi tarihindeki yeri, ekonominin ne olduğu, iktisat teorisinin nasıl başladığı, modern iktisat teorisi içinde mesela Adam Smith'in anlattıklarının içinden neler görebileceğimiz biraz böyle hızlandırılmış, biraz sıkıştırılmış bir yayın oldu. O yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız. Sizden ricam yayını paylaşın. Sosyal medyada ben de yaptım aynı şeyi. Şimdi bugün gazete yayınımız çok uzun sürmeyecek. Neden? İlk yayında bu kadar anlatılanın saçmalığından söz etmişken iktidar gazetelerinin yalakaların tamamında aynı sözün tekrar tekrar verilmesine çanak tutmak istemiyorum. Onların hepsinde bu var. Hepsinde zerre kadar iktisattan anlamayan adamlar. Bakın size bir örnek vereyim. Dün akşam Türkiye'de bir haber kanalında, Haberimin kanalında. Gerçekten bakınca Haberimin kanalı diyorum ben sürekli onlara. Onlar da mesela bir grup tip bunu konuşuyor. İşlerinde iktisatçı yok. Yok yani abuk sabuk üfürüyor duruyor herkes böyle saçma sapan bir şeyler anlatıyor. Bu arada yaşananlar korkunç, ekonomik anlamda korkunç. Onlar bir uydurulmuş kahramanlık hikayesinden söz ediyorlar. Tıpkı Vahdettin'in etrafında yaratılmaya çalışılan o Kurtuluş Savaşı'nın kahramanı haresi gibi abuk sabuk bir şeyden. Dolayısıyla şimdi bugün yayında eğer o iktidar gazetelerine çanak tutacak olursak aynı zamanda bu saçmalığa da çanak tutmuş olacağız. Ben size iki tane önemli yazıdan bahsedeceğim. Bunlar ikisi de İki önemli haber, hakikaten son derece değerli, son derece kritik iki haber. Neden kritik? Çünkü Barış Pehlivan'ın anlattıkları, Türkiye'de aslında sadece ekonomik anlamda değil, siyasal anlamda da işin ne kadar kötülüğe, pisliğe saplandığı, işin bir boyutu bu. Bir de sevgili Erdal abinin, Erdal Sağlam'ın yazdığı bir yazı var ki, biz neden böyle yaşıyoruz? Neden iktisadi anlamda, ekonomik anlamda hayatımız boka battığının cevabı var onun içinde de. Hani bir kişinin takıntısından böyle gidiyoruz. Nedir o takıntının cevabını vermiş Erdal Sağlam? Onu da göreceğiz. Bu arada hepiniz yayın arasında da sağ olun. İlk yayınla ilgili övgü dolu sözleriniz için çok teşekkür ediyorum herkese. Ama bir yandan da uyarılar vardı. Şu dakika itibariyle Amerikan doları 12 liradan satılmaya başlandı. Amerikan doları 12 Türk lirasından satılmaya başlandı saat 10.33. Soruyorum size şimdi Kurtuluş Savaşı ne oluyor ya? Ne oluyor kardeşim anlatsana. Bak ben yanıtını vereyim sana. Anlamadığın için işi boka batırdın. Bu kadar net. Gerekçesini Erdal Sağlam'ın haberinde okuyacağız. Saat 10.33 ve serbest piyasada Amerikan doları 12 lirayı gördü az önce. 12 lira düz. Satışlar geldi. 11.97 seviyesinde şu anda tekrar. Ne oluyor? Ne oluyor kardeşim? Niye biz bunu yaşıyoruz? Birileri büyük büyük hikayeler anlatıyor saçma sapan. Ergün Diler bir yazı yazmış bugün mesela. Sabah bir yer okuyayım mı diye düşündüm. Sonra dedim ki yok ya. Yok yani. Yok yani insanlara günah be kardeşim. Vallahi günah. Yani bunu sen çektin. Başkasını niye hırpalıyorsun bunun için ya? Bak 12 liradan deli gibi satış geldi. 11.93'e kadar geriledi bir anda. Çatır çatır sattı millet. Kim kazanıyor kardeşim parayı? Biz yoksullaşıyoruz eyvallah da. Biri kazanıyor. Bir Amerikan doları nasıl görür 12 lirayı ya? Ve bu seviyeden dolar almaya hazır insanlar Türkiye'de. Niye? Ben size söyleyeyim kardeşim. Ekonomide gelecek görmüyor çünkü. Ya bunu yaratan insan kendisi çıkıp bir de bok atıyor sağa sola. Bu şeylerden, iktidar yalakalarından bir tanesi, adının hiçbir önemi yok. Gerçekten hiçbir önemi yok. O yüzden kullanmayacağım. Mesela bu mandacı iktisatçılar sözünden, hani durumdan vazife çıkartmış kendine, kimler olabilir diye yazmış, çizmiş. Bana da bok atıyor ama önemli değil. Yani Türkçeyi kullanmayı bilmiyor. Türkçeyle dövmek mümkün kendisini. Ama mesela onların içinde Korkut Hoca'dan, Korkut Boratav'dan bahsetmiş ki haddini çok aşar, çok aşar. Hatırlıyor musunuz? Burada Korkut Hoca'nın bir yazısından söz etmiştim size. Bir günde yapılmış bir röportajdı kendisiyle. Bu IMF ile niyet mektubu imzalamaya kadar gidecek bu iş diyordu. Hatırladınız mı yazıyı? Ona atıfta bulunmuş, diyor ki bak adam IMF'ye adres gösteriyor. Allah'ın su sığırı. Yani senin o yazıdan anladığın o, halbuki orada anlatılan şu, buraya gitmeyin, ne yapmanız gerekiyor? Çünkü buraya giderseniz sonu belli, bu ülkenin emekçisi kaybedecek. Bütün imzalanan standbylarda bu ülkenin ezilenleri onlar oldu çünkü. Goethe'nin çok güzel bir lafı vardır. İnsan sadece anladığını duyar der ve anlamadığı için hiç bok duymuyor. Yani böyle etrafında bir uğultu var bu insanların. Ama anlattan ben olsam sorun değil diyorum, gerçekten sorun değil. Ama Korkut Hoca'ya laf söylemek için adamın önce bir ne yer ne içer, kaç metre uzağa bakabilir, ona bir bakması lazım. Bir şu kıyafetin düzelt aynasında bende o var mı diye şöyle bir bakması lazım. Ondan sonra konuşacak. Gazetelerde ne var? 11.93 şu anda. Satış geldi, büyük satış geldi. Birileri kazandı kardeşim. Birileri kazandı. Yani 1 dolara 7 kuruş kazandı. Şu anda bu seviye dönemde 1 dolara 7 kuruş kazandı. Bunu 1 milyonla çarpar mısın? Çarpma, çarpma, çarpma. Ama 1 milyonla çarpacaksın bunu. Hani elimdeki olan 120 dolar vardı. Bir de oğlanın düğününde de 80 dolar geldi. 200, öyle hesaplama. Bunu içsel bir yolculuk olarak düşün. Senin, benim, hani varsa bir 3 kuruş doların, o değil mevzu olan. Seninki kavgada bile kullanılmaz. Şimdi gazete pencereyle başlayalım her zaman yaptığımız gibi. Hukuk bir yana, soylu bir yana manşetiyle çıkmış. Çok güzel, çok namuslu, çok onurlu bir manşet atmış. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Plan Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı bütçesi konuşuldu. Ve CHP'lilerin mafyadan 10 bin dolar alan siyasetçi kim sorusuna Süleyman Soylu yanıt vermedi. Onun yerine yine klasik şeyi yaptı. PKK ile operasyon yapıyoruz, ondan rahatsız oluyorsunuz dedi. Engin Özkoç'a öyle gevrek gevrek gülme dedi, laf attı, kavga çıkardı falan. Ama sonuçta komisyon toplantısını terk eden kendisi oldu. Niye? Ya şu elimdeki kitaptan dolayı. Bak bu Duvar önemli bir kitap. Neden önemli bir kitap? İleri kitaplığından çıkmış. Üzerindeki yazarlar zaten Ahmet Şık, Bahadır Özgür, Ertuğrul Mavioğlu, Hakkı Özdal ve Timur Soykan. Sadece onlar için değil. Bu Türkiye İşçi Partisi'nin hazırladığı bir çeşit yolsuzluk raporu aslında. Yolsuzluk raporunun çıkışı bir organize suç örgütü liderinin Sedat Peker'in ilk çektiği videolar, sonra paylaştığı tweetler, oradaki bir takım belgeler, bilgiler. Onları bir ağ, bir harita haline getirdikten sonra unutmayalım diye yazmışlar. Ve dün Sera Kadıgil bu kitabı hediye etti kendisine. Çok acayip bir andı. Gerçekten çok acayip bir andı. Erkan Baş, TİP Genel Başkanı, katıldığı programda dedi ki yani verdik kitabı da hani bu anlatılan kimmiş? Aa benmişim desin diye verdik dedi. Bu kitap durduğu sürece, yani bu rapor durduğu sürece orada konuşulacak. Ama hepsini bir kenara koyun. Ya kardeşim dün sabah bir çağrıda bulundum. Bak bu ülkenin onurlu namuslu savcılarına, hakimlerine, ya kardeşim bak sen Cumhuriyet Savcısın. Ya her şeyi bir yana bırak. Benim gibi sıradan bir ölümlüyü, bir faniyi bırak bir kenara. Ama bu ülkenin İçişleri Bakanlığı, o koltukta oturan kişi çıkıp diyorsa ki bu ülkede mafya liderinden ayda 10 bin dolar alan siyasetçi var. Ya bir merak et ya. Merak et kardeşim, senin görevin bu. Rica değil bu. Senin işin bu. Hala sormuyorsun. Süleyman Soylu da öyle, orada onu yapıyor. Ama haberin güzeli şu. TİP milletvekili Sera Kadıgil, suç örgütü lideri Sedat Peker'in Soylu hakkındaki itiraflarının da olduğu Duvar kitabını İçişleri Bakanı'nın eline tutuşturdu. Anlamıyor zaten ya. Çok acayip bir görüntü. İzlersiniz. Kitabı alıyor. Ne olduğunu anlamıyor böyle. Sonra gidiyor yerine oturuyor. Sera Kadıgil aynı kitabı dağıttı içeride de. Yani herkeste bulunmasında fayda var. Size de tavsiye ederim. Ben dün akşam, sevgili Ahmet iletti. İlk yayında söyledim, bir daha söyleyeyim. Türkiye İşçi Partisi'nin meclisteki grubunda sadece hani genel başkan sevgili Erkan değil, işte Barış'ın, Sera'nın, Ahmet'in, yani dostluklarından gurur duyduğum insanların, bir yandan grup çalışanlarının da, Mine'nin, Funda'nın, Gülbahar'ın, onların da selamlarını iletmiş sevgili Sera Kadıgil. Sağ olsun. Herkesin eline emeğine sağlık. Yazarlarının da eline emeğine sağlık. Bendeki Ahmet Çık'tan imzalı. Diğerlerine yetişemedik. Onlarla da inşallah karşılaştığımızda imzalarını alırız. Çok tarihi bir evrak çünkü bu aynı zamanda. ne olduğunu böyle hiç hani aradan sızabilecek bir şey bırakmadan tıkır tıkır bağlıyor. Son derece önemli. Şimdi dün Süleyman Soylu bu 10 bin dolar alan siyasetçi kim sorusuna epey bir safsata yaptıktan sonra şöyle cevap verdi. 10 bin dolar alan siyasetçiyi söylerim, siz de başka şeyler söylemek zorunda kalırsınız. E tamam, konuşulsun işte. Bak bu kitabın üzerinde bu kitap o tuğla çekilsin diye yazıldı. Yazıyor. Şurada. Şurada. Niye? Altında kim kalacaksa kalsın kardeşim. Kim kalacaksa kalsın, herkes razı buna. Sürekli olarak bir tehdit. Bak dün sordum, bir daha sorayım. Veys Ateş nerede ya? Avukatlarıma talimat vereceğim, soruşturma açtırsınlar. Nerede? Dün hepsini Ahmet Şık gözünün içine baka baka, ben de sosyal medyadan paylaştım. Twitter hesabından canlı yayın yaptı sorduğu soruları. Niye? Niye yapıyor bunu Ahmet? Bu kitapta Ertuğrul Mavioğlu'nun söylediği gibi. Ya burada bilinmeyen bir şey olduğu için değil kardeşim. Ben bunu söylemekten korkmuyorum demek için. Bunu kayıt altına almak istiyorum ve bundan korkmuyorum demek için. Artık meclisin tutanaklarında var o sorular. Süleyman Soylu yanıtlar mı? Hayatta yanıtlamaz. Hayatta yanıtlamaz. Ama önemi yok ki. Yanıtlamadığı da haber. Bugün göreceğiz. Uyaranlara mandacı dedi. Geçelim bu haberi. İlk yayında konuştuk uzun uzun zaten. Karanlığa talim. Şu yaz saati kış saati uygulaması ile ilgili hava. Enerji Bakanı uygulama sayesinde 2016 yılından beri 6 milyar liralık tasarruf yapıldığını iddia etti. Yalnız dün ben de izledim. Elektrik Mühendisleri Odası doğrudan TEİAŞ'ın elektrik iletim AŞ'nin kendi verilerini kullanarak dedi ki ya tasarruf masarruf yok kardeşim, artmış bu, atıyorsun, atıyorsun çok net bir şekilde. Sallıyorsun, öyle bir şey yok. 2016'dan beri neredeyse 6 senedir 6 milyar Türk lirası, yani yılda 1 milyar Türk lirası. 1 milyar Türk lirası. Yok öyle bir şey. Ya mantığa aykırı zaten kardeşim. Sabahın köründe kalkıyor çocuklar, elektrik yakıyor. Birbirlerini görmeye çalışıyor insanlar en azından. Böyle bir mantıksızlık olabilir mi? Elektrik Mühendisleri Odası dedi ki yalan söylüyorsun. Yalnız beni orada ilgilendiren bakanın ağzından çıkan bir cümle. Dedi ki herkes kendi işine baksın. Bunu söyler misiniz kabinede de? Çok rica edeceğim. Yemin ederim arkanızdayım. Herkes kendi işine baksın. Anlamadığıyla ilgili konuşmasın. Kimse elini buraya koyunca ekonomist olmuyor. Öyle olmuyor. Yani o arkada duran diplomanın 25. yıl beratı öyle kolay alınmıyor. Hadi buyurun bakalım. Bak anlattım işte, ben dün gece oturdum bir tur daha çalıştım. Niye? E kardeşim ben bilmediğim bir şey anlatmıyorum ki sana. Ama sadece bir boşluk olsun istemiyorum anlatılanlarda. Senin için mümkün olduğunca basit olsun. Sen de sana sorulanlara cevap ver diye yapıyorum. Bak bugün Türkiye'de döviz neden böyle 11.81 şu anda? Bak arada birileri eşek yüküyle para kazandı kardeşim. Döviz geri gidiyor. Sevinelim, hep beraber sevinelim. Daha da geri gitmesi gerekiyor çünkü. Ama doların 12 liraya çıkmasında kim kazandı ya? Bu sorunun yanıtını aramak zorundayız. Öbür türlü olmuyor. Biz bir şey deniyoruz. Ya sen kimsin de bir şey deniyorsun? Bu ülke senin deneme tahtan mı? Babanın çiftliği mi burası? Ekonomide yeni bir şey deniyoruz. Tebrik ederim. Deney başarısız olursa ne olacak? Ya denedik de senin şey patladı ya. Ya valla. Yanlış şey yapmışız onu. Hesapta bir küçük hata olmuş. Gerçi senin hayatta boka battı bu arada ama işte ne yapacaksın? Deney. Ya biz denedik, bir şey denedik. Sandığı koyun, halk da bir şey deneyecek. Ve göreceksiniz, çok can sıkıcı bir deney olacak sizin için. Dün Türkiye İstatistik Kurumu'nun Merkez Bankası ile birlikte ortak yürüttüğü tüketici eğilim anketi yayınlandı. Ve tüketici güven endeksi olarak biliniyor bu. 7.3 puan birden düştü. Şimdi şunu bilin, burada endekslerle ilgili konuşmuştuk. Hani 100'den başlayan var, 200'den başlayan var. Burada 200. Tüketici güven endeksi 200'den başlıyor. 200'den başlamış haliyle %71 seviyesinde şu anda. Biz bir şey deniyoruz. Aferin, tebrik ederim. Tebrik ederim. Denediğinizi kimse sallamıyor. Kimse hoşlanmıyor denediğinizden. Görünüyor burada. Tüketici neden mutsuz? Çok basit bir soru. Tüketici neden mutsuz olur? İlk yayında size okuduğum Adam Smith'in Milletlerin Zenginliği kitabındaki o hani meşhur cümleyi, meşhur cümleleri aklınıza getirin. Hani kasap, fırın sahibi, fırıncı, Biranın üreticisi. Bunlar bize iyiliklerinden bir şey vermez ki diyordu Adam Smith. Biz onların kendi memnuniyet duygularını okşarız. Para veririz çünkü karşılığında. Peki tüketici niye memnuniyetsiz olur? Alamıyordur değil mi? Ya ben de onu söylüyorum işte. Ekonomik Kurtuluş Savaşı. Geç. 2001 kriziyle aynı. Ali Babacan söylemiş. Demiş ki 94 ve 2001 krizlerini hatırlattıktan sonra hükümet yönetemeyince yöneten kadrolar işin ehli olmayınca öyle oluyor. Zammın kaynağı döviz kuru, ekonomiyi yönetemedikleri için döviz kuru arttıkça her şey artıyor. 94 krizinde 2001'de yine patlamıştı. Şimdi de öyle, tarihte çok yaşadık yine yaşıyoruz diye konuştu. Bakın size bir örnek vereyim. 94 krizini hatırlatıyorlar. 94 krizinde o dönemde yaşanan krizde. Hani alınan meşhur kararlar, 5 Nisan kararları falan. Bir grup insan, bir grup yalaka dönemin liderinin etrafını çevirmiş. Şunu yapalım, oradan atlarız, öbür taraftan zıplarız yapıyordu. Benzerlik varsa sadece bu. 2001 krizinde bunu da yapabilecek durum yoktu. Çünkü 2001 krizinde tam anlamıyla çıtık. Tam anlamıyla. Yani artık toparlanacak hiçbir şey yoktu. Bankalar devrilmeye başladı falan filan. Gerçekten tutabilecek bir yer yoktu. Ali Babacan 2001 krizini anlatıyor, 2001 krizine benzetiyor. Hayır, değil. Yani 2001 krizi gibi değil bu. Öyle bir krizden söz etmiyoruz. Çünkü o zaman 2001 krizi halihazırda bu kadar büyük kur yükselmesine rağmen, yani kurdan gelen baskı, enflasyonist baskı ortada olmasına rağmen, o gün yaşananla bugünün ortaklaşa söylenebileceği, 94 ile benzeştirilebileceği bir nokta yok mu? Var, güven krizi. O günde yönetenlere güven yoktu, bugün de yoktu. Sevgili Uğur Gürses, dündü galiba, sosyal medyada bir paylaşım yaptı. Herhalde dün geceydi, hatırlamıyorum. Arada ders çalışırken gitti çünkü. Ama şöyle bir şeyden bahsediyordu. Bir takım yağcı iş dünyası insanları vardı. Yağcı bürokratlar vardı. Onlar çok gazlıyorlar diye yerden göğe kadar haklı. Bugün de yapılan o. Bakın size bir haber okuyacağım. Bence günün en önemli haberi. İki tane önemli haber var ama bence bugünün en önemli haberi bu. Erdal abi, sevgili Erdal Sağlam. Hani eskiden yaptığı ekonomi haberleriyle ses getirdi. İş dünyasını da çok iyi tanıyan bir insandır aynı zamanda. Hani çok kıdemli bir ekonomi muhabiri ama onun ötesinde iş dünyasını da çok iyi tanır. Bürokrasiyi çok iyi tanır. Neyin ne olduğunu çok iyi bilir. Çok iyi haber alır. Akıl hocası ilahiyatçı manşetiyle çıkmış bugün Cumhuriyet Gazetesi. Lütfen dikkatli dinleyin bunu. Bugün çok araklanacak bu haber. Erdal Sağlam'dır. Eline koluna sağlık diyelim Erdal abiye. Ankara kulislerine göre dövizi dün de zıplatan Erdoğan'ın faiz kararlarında ilahiyatçı Profesör Servet Bayındır etkili. Dolar kurunu 11 liranın üzerine çıkarıp ekonomiyi alt üst eden, faiz indirimi kararlarında Cumhurbaşkanlığı Ekonomik Kurulu üyesi ilahiyatçı Profesör Doktor Servet Bayındır'la eski bakan Nurettin Canikli'nin etkili olduğu konuşuluyor. Kararlar bu iki ismin oluruyla alınıyor. Bakın haberin detayı, burası çok önemli. Kulislere göre bürokratlar ya da Merkez Bankası başkanları alınacak kararları Erdoğan'a bizzat anlatıyor. Hani konuşmuştuk ya, söylemiyor musunuz kardeşim? Burada pek çoğunu sormuştunuz. Ya Ünsal Bey iyi de yani gidip mesela Merkez Bankası başkanı görüşüp söylemiyor mu? Erdal abi cevabını veriyor. Erdoğan da çoğu zaman konuyu gidip Servet Hoca ve Nurettin'e anlatın diyor. İki kişinin görüşleri alındıktan sonra Erdoğan'ın talimatı yerine getiriliyor. Yani bu insanlar yapıyor, anlatıyor. Servet Bayındır kim? Servet Bayındır bir ilahiyatçı. Servet Bayındır bir ilahiyatçı. Peki diyeceksiniz ki yani ekonomiyle alakası ne? Anadolu Üniversitesi'nde iktisat okuduğu biyografisinde yazılıyor. Ben bugün sabah haberi okuduktan sonra kimdir nedir diye bir tur baktım. Sonra faizsiz bankacılık üzerine çalışmış ve bütün üniversitelerde o dersi veriyor. Faizsiz bankacılık ve tesadüfe bakın vakıf katılımında yönetim kurulu üyesi. Ah. Ne güzel bulmuş değil mi? Ne güzel bulmuş. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığının ekonomik kurulu üyesi. Erdoğan da diyor ki gidin ona sorun. Niye ona soruyoruz ya? Niye ona soruyoruz? Bakın buradan bunun altından çıkan hikaye şu. Her şeyi İslam'a göre yorumlamak gerekiyor. Hayır kardeşim. Hayır, öyle bir şey yok. Senin inanışın olabilir, kendi yaşantını öyle sürdürebilirsin. Ama sen 2002 yılı 3 Kasım'ında seçimlere gelirken insanlara bundan bahsetmedin. Hiç böyle bir şey söylemedin üstelik. Hiç. O dönem iş dünyasını arkana alırken Uğur Gürses'in, sevgili Uğur'un söylemiyle, o iş dünyasının taklacılarını, yağcılarını yanına alırken böyle bir şey söylemedin. Ne oldu da şimdi biz sadece İslami finans modeli üzerinden gidiyoruz? Bugünün en şık haberi Erdal abinin haberi. Eline koluna sağlık diyelim. Bu haber çok konuşulacak. Çok fazla konuşulacak. Siz de isterseniz Servet Bayındır'ın biyografisini görebilirsiniz. Ben de internet üzerinden buldum. Sabah bir tür çok lazımmış gibi ona çalıştım. Soylu gerilim istedi. Sefa Uyar'ın haberi. Bütçe komisyonunda sunum yapan İçişleri Bakanı Soylu'nun CHP'li Engin Özkoç'a gevrek gevrek gülme, terörle mücadeleyi anlatıyorum sözleri kavga çıkardı. Görüşmeleri ara verildi. Soylu 10 bin dolar sorusuna ben söylerim ama siz başka bir şey söylemek zorundasınız dedi. Tamam ya. Ya kardeşim söyleyin söyleyin. O tuğlayı çekin. Kim kalıyor altında görelim. Çek. Tam helalleşme konuşuyoruz. Bak ne güzel zamanı geldi işte. Görelim kim ne hata yapmış, kim neyin günahına sahip. Görelim bunları. Yani CHP genel başkanı bu sözü söyledikten sonra kenara çekilemez ki. Mümkün değil. Helalleşmeye başlamak zorunda. Bakın mesela kendisine bir başlangıç önerisi. Dünkü yayında konuşacaktık bunu ama helalleşmenin içinde biz başka bir yere gittiğimiz için, bir yandan başka bir mücadeleyi sürdürdüğümüz için, tırnak içinde vazgeçmeden bunu söyleyeceğim Cihangir solcularıyla kavga etmek zorunda kaldığımız için aynı zamanda. Bakın mesela CHP şuradan başlayabilir helalleşmeye. Çok normal. Dün akşam ana haber bültenlerinde görmüşsünüzdür. İşte Suriyelilerin evlenebilmesi, yabancı uyruklularının evlenebilmesi için Bolu Belediyesi acayip bir para koydu ortaya. Ya CHP mesela Tanju Özcan'ı ihraç ederek helalleşmeye başlayabilir. Şahane bir helalleşme olur. Vallahi billahi. Hemen. Ya kardeşim sen düz ırkçısın, düz faşistsin. Bak biz de tam helalleşmeden söz ediyoruz. Biz istemiyoruz bu arkadaşı diyerek. Ciddi söylüyorum. Yani bu saatten sonra yapılabilecek şahane bir şey bu. Hani haddim olmayarak bir öneri olarak ortaya getireyim. Başlayın Bolu Belediyesi'nden. Çok mu lazım Bolu Belediyesi size? Bence söyleminizin altının doldurulmasının karşısında yani hiç de büyük bir bedel değil bu. Kesin ve atın. Deyin ki biz böyle bir faşizmi üzerimizde taşıyamayız kardeşim. Adam resmen ırkçılık yapıyor. Suyu pahalıya kullanacaksın, pahalıya evleneceksin bilmem ne. İstemiyoruz kardeşim biz seni. İstemiyoruz. Buyurun devam edin. Bu kadar basit. Kestik. Şahane bir helalleşme. İnanın toplum çok hızla entegre olacak. Ve bunu hani hep konuştuk ya burada. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun önündeki zorluk şu. Kendi partisinin destekçilerini bir yandan rehabilite etmeye çalışıyor. Çünkü orada çok katı bir bakış var. Bakalım görelim ya. Görelim bakalım görelim. Orası gittikten sonra ne yapacak CHP'nin seçmeni? Ay ben bayılıyordum Tanju Bey'e. Dur onunla birlikte Memleket Partisi'ne geçelim mi diyecek. Buyursunlar. Memleket Partisi taşıyabilir mi bu ırkçı yükü? Bırakın siyaset kendi düşünsün ya. Siz kesin atın. Siyaset ne yapacağını karar versin. Yani kim alacak Tanju Özcan'ı o saatten sonra? Kim alacaksa o fikrin de sahibi olacak çünkü. Şahane bir ikili olurlar bence mesela. Ümit Özdağ, Ümit Hoca'nın partisine geçebilir. E o zaman da arada şunu sormayacak mı insanlar Tanju Özcan'a? Birader hayırdır ya sen CHP'den başladın, buraya kadar geldin. Nasıl oluyor bu işler değil mi? Bırakın kendileri desin. Helalleşme tam başlanacak yer bana kalırsa. Hemen başlayalım. Bakın taze bir öneridir. Hemen. Kusura bakmayın Tanju Bey, biz helalleşiyoruz. Böyle ırkçı bir yükü biz taşıyamayız bu parti üzerinde. Geçmişte biz varlık vergisiyle helalleşeceğiz. Ya bundan zulüm yaşamış, acı çekmiş insanlarla helalleşeceğiz. Kulüp dizisi sadece bir dizi değil bizim için diyorsanız eğer, başlayın Tanju Özcan'dan. Hani haddim olmayarak, bir öneri olarak bulunsun elinizin altında, ne bileyim. Onun nereye gideceğini görelim. Bak siyaset anca böyle rehabilite olacak Türkiye'de. Doğru. Çünkü Mahir Çayan'ın sözü doğru. Aynılar aynı yerde, ayrılar ayrı yerde. Bırakın aynılaşsın kardeşim. Elleme sen dokunma. Seçmen onu mu satın alacak? Sen ne yaparsan yap sana oy vermez zaten o seçmen. Kes ve at. Nereye gideceğini görelim. Kim alacak? Alıcısı kim? Bak kalıbımı basarak söylüyorum. Memleket Partisi de alamaz. Alamaz üstünde o yük kalır kardeşim. Muharrem İnce insan sevgisi, demokrasi, dostluk, barış, kardeşlik falan anlatıp duruyor. Ayasofya'nın açılışında burada yer bulamadık ama Sultanahmet'te diz kırdık oturduk diye insan alabiliyor musunuz? Buyurun. Ümit Hoca ile şahane bir partidaşlık yaparlar. Bırakın yapsın. Ama siz helalleşmeye doğru yerden başlayın. O zaman gönül rahatlığıyla Plan Bütçe Komisyonu'nda Süleyman Soylu'ya şunu diyebilirsiniz. Çek tuğlayı. Çek. Çek bak kim kalıyor altında. Rahatlıkla yapabilirsin bunu. Bilemem yani ben en azından kendi üzerime düşeni yapayım da. Ha, bu saatten sonra bak bir izleyici yazmış dur hop gitti. Arada bulayım bir saniye. Savcı sayanı kim aldıysa onu da alır. İşte görelim. Görelim kardeşim. Görelim. Yani orada o desteği veren insanlar nereye gittiğini de görecek. Şahane değil mi? Bence çok güzel bir turnusol kağıdı. Koyun ortaya. Bırakın siyaset bulsun bunun yolunu. Siz değil. Koyun ortaya. Siyaseten alıcısı kimse görelim. Çünkü bu bir süre sonra rahatsızlık yaratacak. Bakın siz helalleşmeden bahsediyorsunuz. Bu yükü taşıyamazsınız. Bu haksızlık. Seçmeninizden diyorsunuz ya. Ya işte ama şu düşünülüyor. %100 eminim yani. Tamam yapalım da yani sonuçta onun da bir oy vereni var. Onları kaybedeceğiz. Ama bu bakışta sizin samimiyet testinden sınıfta kalmanız kaçınılmaz Kemal Bey. Bu soru gündeme gelecek. Ben düşünebiliyorsam herkes düşünecek bunu. Ben çok zeki bir insan falan değilim. Birçok insan düşünecektir. O yüzden kesin ve atın o tümörü. Bırakın kimse alıcısı alsın. Siyaseten de ayrışma yaşansın hem de. Siz siyasal yolunuzu çok daha net çizin bu şekilde. Ben buradan gideceğim kardeşim. Helalleşme lafı hikaye değil. Ben 70 yaşında bir insan olarak karşınıza samimiyetimle çıkıyorum. Bunu yapacağım. Ve buradan da başladım. Vallahi bir örnektir. Hani benim aklıma gelen pek çok insanın aklına gelmiştir. Ukalalık sayılmasın ama bir şey olsun ya. Bir başlangıç olsun. Dönecek bir yerdir. Şimdi Erdal Sağlam bunu anlattı ya. Herhalde hepimiz neyi neden yaşıyoruz anlamışızdır. Değil mi? Faizsiz bankacılık. Ya ilk yayındaki önerimde ısrarlıyım ben. Tamam faizsiz bankacılığa başlayalım. Mesela Ziraat Bankası'na bütün çiftçi borçlarının faizlerini silin. Hadi başlayalım kardeşim bir yandan. Süleyman Soylu demiyor mu? Ben söylersem siz de bir şey söylemek zorunda kalırsınız. Aha ben de öneriyorum. Sil. Devlet bankalarına çiftçi borçlarının tamamının faizini sil. Buyurun. Bütçenin faiz yükü ağırlaştı. Mustafa Çakır'ın haberi birinci sayfada. AKP iktidarının faiz politikası ters tepti. Faiz neden enflasyon sonuç ki? Dünyanın en saçma tezi bu. Politikası yurttaşa yük olarak döndü. Faiz kararı sonrası artan kur döviz borcu ödemelerini katladı. Gelecek yıl döviz cinsinden borçlar için yapılacak faiz ödemesi şimdiden 85 milyar lirayı buldu. 2022'de toplam faiz ödemesinin 255 milyar lirayı aşması bekleniyor. Şehriban Kıraç'ın bir haberi var. Israrla 6 yıldır herhalde bu konuda hakkımı savunursunuz sizde bir sıkıntı olduğunda. Ben ısrarla bir sektörün ekonomi tartışmalarının mutlaka dışında tutulması gerektiğini, çünkü Türkiye'nin çok acı bir tecrübeyle bu yapılmadığı zaman ne yaşanacağını gördüğünü söyledim. Bankacılık sektöründen söz ediyorum. Şehriban Kıraç bugün Profesör Şenol Babuşçu ile konuşmuş. Haberin başlığı da şu, banka konut zengini oldu. Ödenemeyen krediler nedeniyle 5206 ipotekli gayrimenkul bankaların eline geçti. 5206. Sektörde 353 milyar lira kredi kullanıldı. Profesör Şenol Babuşçu bankalarda da sorun yaşanabileceğine dikkat çekti. Bak bunun için uyardım ben. 2008'deki mortgage krizini bunun için hatırlattım. Ali Babacan'ın işine gelmiyor onu hatırlatmak. Çünkü kendisi ekonominin direksiyonundaydı o zaman. O yüzden söylüyor işte yani 94 krizine benziyor, 2001'e benziyor. Israrla diyorum ki 2008 krizine benziyor. Onun işine gelmiyor. Çünkü o zaman sen ne yaptın sorusu çıkacak ortaya. Bu resmen bir mortgage krizine doğru gidiyor. İnsanlar çünkü korkunç bir kredi kullanımına sahipler. Kredi kartları, plastiklerin tamamı dolu. Konut kredileri dolu. Bunu ödeyemeyen insanlar ne yapacak? Bankaya diyecek ki ulan canımı mı alacaksın? Canımı mı alacaksın? Al ev senin olsun. Peki bir bankanın 5206 tane evi olursa ne işe yarar o? Göreceğiz. Ama iktisat test edebileceğiniz bir bilim dalıdır ya. Vallahi görürsünüz yani, ne yaparsanız ne olur, ne yapmazsanız ne olmaz. Ekonomik Kurtuluş Savaşı'ndan zaferle geçebiliriz, haberi geç. Karadeniz gazı için deniz altında ilk kaynak baharda. Ya Enerji Bakanı'nın sözlerine o kadar inanmıyor ki insanlar. Sabah gazetesi kullanmamış bile. Vallahi bak, kullanmamış Sabah gazetesi. Hani biz yaptık, tasarruf oldu falan. Geç. Adam ciddiye almamış ya. Senin taklacın ciddiye almıyor. Sözcünün manşeti 6,5 aydır cevap alınamayan soru. Bakan Soylu'yu komisyonda pankartlarla protesto ettiler. Dün muhalefet milletvekilleri 10 bin dolar alan siyasetçi kim yazılı? Şu boyda dövizler çıkarttılar, masalara koydular. Hiçbir şey yokmuş gibi davrandı Süleyman Soylu. En son dayanamayacağı için artık dedi ki ben söylerim ama siz de başka şeyler söylemek zorunda kalırsınız. Söyleyin Süleyman Bey, söyleyin. Söyleyin ya. Bilelim. Kim ne söyleyecekse dökülsün. Sözcü gazetesi dururken ya neden biz takvim gibi haber yapmıyoruz diye düşünmüş olmalı ki tencere tava fiyatlar aya diye bir haber yapmışlar. Okumayı protesto ediyorum ben ya, yapmayın, gözünüzü seveyim ya. Ya bu ülkede herkesin zeka seviyesi 6 yaş IQ'sunda değil ki ya. Israrla böyle gazete hazırlıyor. Helal olsun. Vardır bunun da bir sebebi, hikmeti. Bir günün manşeti, boş laflarına güvenen yok. Zam yağmuru sürerken tüketici güven endeksi adeta yere çakıldı. Düşüşün nedeni ekonominin kitabını yazan iktidarın yanlış kararları. Bu şimdi tüketici güven endeksinin bir grafiğini yayınlamış Bir Gün gazetesi. Sabah aslında ben çok geç gördüm. Bir Gün geç açıldı benim internetten okuduğum yerde. Yoksa grafiği kullanmak için izin isteyecektim burada da kullanayım diye. Ama izin almadığım için kullanmıyorum. Fakat o değişimi çok güzel belirlemişler. Sadece bu yılın Ocak ayından bugüne kadar, yani şu 11 aylık dönemde tüketici güven endeksi dedim ya 200'den başlıyor diye. 200 tepe noktası, yani oradan başlıyor. Düşerse düşük, yükselirse yükseliş. Ocak ayında 78.9. Fakat Ocak'tan mesela Mart ayına gelindiğinde 86.7'ye tırmanıyor. Hatırlayacaksınız haberleri. Ekonomi canlanıyor ya. Oo, Pandemir de gidiyor. Pandemir. Öyle diyenler var. Pandemir de geçiyor. 86.7. Neden? Mart ayının özelliği ne? Bahar geliyor. İnsanlarda şöyle bir inanış başlıyor. Ulan kışı tamam kapalı geçirdik ama en azından bahçesi olan kafeler bile çalışabilecek, açıkta oturabilecek insanlar. Lokanta, restoran sektörü dönmeye başlayacak. Sinema salonları bizim 32. Ankara Film Festivali'nde yaptığımız gibi caddeye açılan kapılarını ve sinemanın iç kapısını açtığı zaman hava akımını sağlayabilecek, insanlar film seyredebilecek. O inanış da yükseldi 86.7'ye. Mart ayı ya, 8 ay önce. Sonra 77.3'e kadar düşüyor. Oradan sonra bir tırmanış daha, 82.6. Zikzak çizerek yavaş yavaş aşağı iniyor. Ekim ayında 76.8'di. Şimdi geldiği yer 71.1. Dipte şu anda. Tüketici neye güvenmiyor? Bana mı? Vallahi bana güvenmemesinde bir sıkıntı yok. Hani ürettiğim bir şey yok bu yayın dışında. Onu da seyretmezse zaten bir sorun olmaz. Bugünün Türkiye ekonomisine güvenmiyor insanlar. Neden? Peki kim hazırlıyor bunu? Ben mi? Mesela ben mi dün gece oturup durulan bir tüketici güven endeksi grafiği hazırlayacağım var ya. Bittiniz oğlum falan. Ben yapmıyorum ki bunu. Türkiye İstatistik Kurumu Merkez Bankası ile birlikte hazırlıyor. Saklanabilecek durumda değil artık ekonominin boka batması. Yok kardeşim, saklayabileceğin durum yok. Bak çıkmış grafik, bunu gösteriyor. Dün akşam doğruya doğru, yani açıkça söyleyeyim de size, ben arada haberi kaçırmışım. Ben başka bir haberden hareketle, gördüğüm küçücük bir haberden hareketle dün sabah yayında o kadar ısrarla söylemiştim. Dün çok fazla mesaj gelmiş gece. Ya bu ekmek hikayesi ne kadar büyüdü, sen biliyor muydun diye. Kardeşim nereden bilebilirim? Ben sadece çok önemli bir sorun olduğu için anlattım onu. 50 kiloluk ekmeklik unun fiyatının nasıl %80 arttığını. Ben nereden bileyim, ne fırıncıyım, ne başka bir haber merkezim var benim. Sadece dürüst bir insanın onu görmesi gerekiyor. Çünkü burada seni fırıncıyla karşı karşıya getirecek. Ne diyordu Adam Smith? İyiliğinden vermiyor ki sana fırıncı ekmeği diyor. Parasını veriyorsun. Onun ihtiyaç duygusunu da sen tamamlıyorsun diyor. E şimdi fırıncı Unun çuvalında sadece %80 maliyet artışı varsa ne yapacak? Dün akşam tartışma başlamış. Ekmek 4 lira olur mu olmaz mı? Fırıncılar odası demiş ki 4 lira olmaz. Ama bir 50 kuruşunuzu alırız. He? 50 kuruş at bir sakal. Kardeşim bu kaçınılmaz. Ya bu, bunda kimsenin yırtma şansı yok, kusura bakmasın. Ekmeğin fiyatı artacak. Ama bu ben müneccim olduğum için falan değil. Ya böyle olmak zorunda. Gidilen yer orayı gösteriyor. Benle bir alakası yok yani olayın. Bakın belki sanırım kendisi de ekonomist, iyi tanır, iyi bilir bu işleri de ayrıca. Bizde 2008 mortgage krizi olarak yaşanmadı ya, o benzetmeyi yapamıyorlar Hüsa Bey. Oysa bu yönde ilerliyoruz diye. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Yani o dönem işte teğet mi geçiyor, nereye gidiyor falan konuşuyorduk biz belki sanırım. Doğrudur. Ama yani işte öyle değil mevzu. Bakalım yeşil şu anda 11.86. 14 kuruş gitti geldi. Kim kazandı? 1 dolara 14 kuruşu kim kazandı kardeşim? İşte bak soru bu. Bu sorunun yanıtını bulduğumuzda hayatımızda daha güzel ilerleyecek. Ha, mutlu mu olacağız? Yok, çok mutsuz olacağız. Ama en azından bileceğiz. Devam edelim. Bir gün böyle. Ama şu sabah gazetesine dikkat edin. Sabah gazetesi bile Enerji Bakanı'nı sallamıyor. O kadar sallamıyor ki. Diyor ki lan olmaz olmaz diyor. Bugün Barış Pehlivan'ın yazısı Cumhuriyet'te, yine ikinci bence okunması gereken önemli yazı Cumhuriyet Gazetesi'nde. Çünkü Erdoğan'ın Amerika'ya yaptığı seyahatin doğrusunu isterseniz benim hiç dikkatimi çekmeyen bir bölümünden bahsediyor. Ama çok önemli bir bölümünden. Diyor ki beraberinde diyor Savunma Bakanı Hulusi Akar da vardı. Ve diyor Erdoğan Biden'la görüşemedi. Bununla ilgili de çok şey söyledi. İşte hiç ilişkilerimiz bu noktaya gelmemişti falan filan. Ama diyor daha büyük durum var. Yani turbun büyüğü heybede saklı hala diyor. Çünkü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar mevkidaşı Lloyd James Austin'dan randevu istemiş. Adamlar dönmemiş bile. Bırakın randevu vermemeyi, dönmemiş bile. Ve haliyle o da soruyor şu anda Barış Pehlivan. Ya kardeşim ayıp değil mi bu diyor. Yaşanan büyük bir başarısızlık değil mi? Bir diplomatik nezaketsizlik örneği değil mi bu? Görüş ya, bırak randevu vermemeyi. Dönmemişler bile bu talebe diyor. Düşünsene, sen beraberinde gidiyorsun. İşte MİT müsteşarını alsın. Klasik üçlü var. MİT müsteşarı, savunma bakanı, beraber gidiyorsunuz. Adama dönmemişler bile. Bugün Barış Pehlivan'ın yazısı o yüzden son derece önemli. Yani buradaki nezaketsizlik sadece bir klasik nezaketsizlik olarak görülemez. Bu konuyla ilgili Savunma Bakanı'nın bir açıklama yapması lazım. Savunma Bakanlığı'nın bir açıklama yapması lazım. Ya bugün arada kalmaması lazım. Çok önemli. Sadece Barış'ın yazısında kalmasın. Bunu duysun herkes, bilsin. Müyesser abla, Müyesser Yıldız. Hani kendisini öyle hitap ettiğim için burada da değiştirecek. Müyesser Hanım falan diyecek değilim. Müyesser Yıldız 16 ay Allah korusun 16 ay cezaevinde yatıp karşılığında kendisine PKK sevicisi diyen Süleyman Soylu'ya bir dava açmıştı. Hatırlıyor musunuz? 1 liralık davayı kazanmış. Ankara 4. Asliye Hukuk Mahkemesi 1 liralık manevi tazminatın Süleyman Soylu tarafından yasal faiziyle ödenmesine hükmetmiş. Haberin bu bölümü önemli ama şu bölümü çok daha önemli. Dikkatli dinleyin lütfen. Müyesser abla bu parayı aldıktan sonra ne yapacağını sormuş Barış Pehlivan. Demiş ki yüklü bir tazminat olsaydı Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacaktım ama çerçeveli duvara asacağım. Çünkü bu karar uzun zamandır görmediğimiz bir durumu da yaşattı. Mahkeme güçlünün de cezalandırılabileceğini gösterdi. Kuşku yok ki hakkın teslim edilmesi anlamında önemli bir karardı. Bundan sonra da Barış bir hatırlatma yapıyor. Bu aslında kendi yazısında da vardı Müyesser ablanın. 16 ay cezaevinde yatıp çıktıktan sonra devlete bir tazminat davası açmamıştı. Açmama gerekçesini de şöyle anlatmıştı Müyesser Yıldız. Ben bu davayı açarsam karşılığında kazanacağım parayı bu ülkenin yurttaşları vergileriyle ödeyecek. Hiç kimseden alamam böyle parayı. Ama Süleyman Soylu'dan o 1 lirayı aldı. Vallahi çok değerli. Dünyanın en değerli 1 lirası bana kalırsa. Helal olsun. Dünyanın en değerli 1 Türk lirası. Vallahi yani torunlara verilir ya. Torunlara anlatılarak aktarılır. O kadar değerli. Biliyor musunuz bu paranın anlamı nedir diye? Bir gün böyle evrensele bakalım. Eğitimde organize işler manşetiyle çıkmış bugün Evrensel Gazetesi. Milli Eğitim Bakanlığı organize sanayi bölgelerinde patronların meslek lisesi açması için çalışıyor. Öğrencilerin köle gibi görülmesine eğitimciler tepkili. Eğitimde karar verici sermaye olamaz diye konuşmuşlar. Hami projesinden bahsediliyor. Profesör Doktor Adnan Gümüş eğitimde karar verici sermaye grupları olamaz dedi. En temel sorun okulu işletme sektörü olarak görmeleri, eğitim öğretim kar elde edilmesi gereken bir sektör olarak görülemez. Süleyman Soylu bütçe komisyonunu terk etti. Burada da bir haber olarak yer almış. Şimdi Evrensel Gazetesi'ne bakınca haliyle soracaksınız değil mi? Selahattin Demirtaş'ın helalleşme haberi var mı? Hiç mi yok? Ben size söylüyorum kardeşim, hiç olmayacak. Hiç olmayacak da. Ama bakın şunu da bir öngörü olarak söyleyeyim. Selahattin Demirtaş'ın bundan sonra yapacağı açıklama Evrensel Gazetesi'nin birinci sayfa haberi. Ne olduğunun çok önemi yok. Çünkü Evrensel ne yaptığının farkında, biliyor. Hala yazan arkadaşlara hani ya öyle değil Ünsal Bey, yani yan arkadaşlara duyurulur. Olmadı, olmayacak kardeşim. Yeni Şafak, mücadeleden zaferle geçelim haberi, geçelim geçelim. Ya arkadaşlar çok tuhaf. Bugün Yeni Şafak gazetesi de Enerji Bakanı'nın Fatih Dönmez'in o yaz saati uygulaması hikayesi var ya. Tek satır yazmamış. Tek satır yazmamış. Bunun inandırıcı bir yönü yok çünkü. Herkes işine baksın. Vallahi doğru. Herkes işine baksın kardeşim. Anlamadığıyla da ilgilenmesin. İlgileniyormuş gibi yapmasın. Akşam. Bunun adı sarhoş cinayeti. Alanya'da 2,50 promil alkolle direksiyon başına geçen OG bisiklet turuna çıkan iki arkadaşa çarpıp arkadan çarpıp ölüme terk etti. Lütfen dikkatli izleyin haberi. Korkunç kaza önceki akşam 20:30 sularında Manavgat Alanya yolu üzerinde meydana geldi. Bisikletle Alanya'ya gitmek isteyen Faruk Tufan Tutar ve Yunus Er arkadan gelen aracın çarpması sonucu metrelerce yerde sürüklendi. İki genç olay yerinde hayatını kaybederken kaçan sürücü OG jandarma tarafından gözaltına alındı. Sürücünün 2,50 promil alkollü olduğu belirlendi. Gençlerden geriye geliyor gelmekte olan notuyla paylaştıkları fotoğraf kaldı. Artık bu trafik hikayesi hep konuşuyoruz yani burada. Yokmuş gibi davrandığım şeylerden biri. Hakikaten yani biz görmezden geliyoruz. Görmezden gelince de yok zannediyoruz. Covid gibi ya. Covid gibi. Yani dün itibariyle 193 kişi hayatını kaybetti Türkiye'de. Bir şey yokmuş gibi davranıyor insanlar. 25 bin vaka var mesela dün. Ortalamamız zaten 25 bin. Hiçbir şey yokmuş gibi davranıyoruz. Trafik. Aynı şey. Trafik kazaları, alkollü sürücüler. Aynı şey ama yok. Görmezden gelirsen yok sayılacak. Bizim için önemli olan bu. Dünyanın en saçma gazetesi. Ekonomik Kurtuluş Savaşı'nda geç bu haberi de. Bugünün en acayip haberi. Dayak büs diye bir haber var. Dayak büs. Tahmin ettiğiniz otobüsten bahsediyor. Ama ya haber çok tuhaf ya. Hani meşhur fıkra vardır ya böyle mandanın manda ya biliyorsun işte su sığırı camız camış hatta öyle derler Anadolu'da. Onun tersi yok vücut olarak tersi değil onun daha sonra tezek de yapılabilecek şeyse. Onun içindeki bir serçenin böyle sürekli bağırması o bağırmanın içinde hani her şey her yerde söylenmez sözleri. Hakikaten bahtsızlık diye mi okumak lazım bilmiyorum ama günün en tuhaf haberi. Haberde bir adam var. Gözler şişmiş, kapanmış, dayak o kadar kötü dövmüşler ki adamı. Yani şiddetin dibi uygulanmış. Dikkat! Kocaeli'de Şenol Bayraktar otobüsü kaçırdı. Arkadaki aracı atladı ve sürücüye öndeki şerefsiz almadı, takip et dedi. Ancak şoför, o şerefsiz dediğim benim babam nasıl küfredersin deyince tartışma çıktı. Fena halde dayak yedi, yüzü gözü morardı. Abi yüzyılın bahtsızı olarak yemin ediyorum yani koskoca Kocaeli'de heykelini dikseler yeridir yani. Heykelini dikseler yeridir. Vallahi billahi. Çok acayip bir şey ya. Adamcağız bunu yapıyor ve takip et şu şerefsizi diyor. O şerefsiz benim babam ulan diyor herif. Çat bir dalıyor buna. Bence günü böyle bir saçmalıkla bitirmek, zirvede bırakmak önemli ve iyi olacak diye düşünüyorum. Ben size son olarak bir dakika ve skor vereyim. Ne oluyor, ne bitiyor? 11.97 tekrar depar başladı. 12'ye doğru koşar adım gidiyor. Arada 14 kuruşu kim kazandı? Sonra geri gidiş, ileri çıkışlarda küçük yatırımcıyı keriz silkeleme yöntemiyle kim öptü? Bak bu soruların yanıtını almamız gerekiyor mesela. Alabilir miyiz? Mümkün değil. Ya sizsiz olun. Aman diyeyim. Enerji Bakanı'nın söylediği gibi herkes bildiği işi yapsın hocam. Kendisi de dahil bu arada tabii. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğrudur. Bizim hayatlarımız aynı değil. Biz hayat aynı yerden bakmıyoruz. Aynı şeylerle ilgilenmiyoruz. Ömrümüz öyle geçmiyor ama aynı ülkeyi seviyoruz. Bunun için bir araya gelip konuşuyoruz ve bu yayın sürsün derseniz YouTube'a abone olmakla başlayıp patreon.com'dan desteklemekle devam eden ve ardından da en büyük desteğin burada olmak, burada bulunmak olduğunu bilen bir düşünce yapısı bizim için yeterli. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse kalırsam yine buradayım ben. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.